Ayrım 7. Kendine ait bir oda. Virginia Woolf. Sayfa 65. Kişinin 16. yüzyılda sözünü ettiğim ruh durumuna sahip bir kadına rastlaması hiç kuşkusuz olanaksızdı. Önünde çocukların ellerini birbirine kavuşturup diz çöktükleri Elizabeth dönemi mezar taşlarını, erken ölümleri düşünmek, onların karanlık odalı daracık evlerini görmek, o günlerde hiçbir kadının şiir yazmış olamayacağını anlamaya yeter. Kişinin bulmayı umabileceği tek şey, üstelik çok daha ileriki bir tarihte, büyük bir lady'nin canavar diye anılma tehlikesini göze alıp, görece özgürlüğünden ve rahatlığından yararlanarak kendi adıyla bir şeyler bastırmasıdır. Erkekler diye düşünmeyi sürdürdüm. Miss Rebecca West'in adı kötüye çıkmış feminizminden kendimi uzak tutmaya çalışarak, kuşkusuz snob değiller ama genelde ancak bir kontesin şiir yazma çabalarını sıcak bir ilgiyle karşılamaya değer bulurlar. Kişi, ünvana sahip bir hanımefendinin adı sanı bilinmeyen bir Miss Austen ya da Miss Bronte'nin göreceğinden çok daha fazla destek görmesini bekler. Ama yine kişi, onun ruhunun korku ve nefret gibi yabancı duygularla rahatsız edildiğini ve şiirlerinin o rahatsızlığın belirtilerini taşıyacağını da varsayar. Kitap rafından şiirlerini elime alarak örneğin Lady Winchelsea diye düşündüm. 1661'de doğmuş, hem doğuştan hem de evlilik yoluyla soylu, çocuğu yok, şiir yazıyor. Kişi onun şiirlerine şöyle bir göz atmakla bile kadınların durumu karşısında duyduğu öfkenin nasıl patladığına tanık olur. Nasıl da anlamsız kurallarla düşürülmüşüz. Biz doğanın değil eğitimin aptalları, aklın tüm gelişmelerinden alıkonulmuş, sıkıcı, bildik ve tasarlanmış. Biri öbürlerinin arasından sivrilse daha canlı bir düş gücü ve hırsın etkisinde. Öylesine güçlü gelir ki karşı güçler, başarı umudu asla korkuları dengeleyemez. Açıkça görüldüğü gibi aklı tüm engelleri yok etmiş ve berrak olmaktan uzaktır. Tam tersine nefret ve üzüntüyle başka yönlere çekilmiş, yorgun düşmüştür. İnsan soyu onun gözünde ikiye ayrılmıştır. Erkekler karşı güçtür. Erkeklerden nefret edilir ve korkulur. Çünkü yapmak istenen şeyi, yazmayı engelleyecek güce sahiptirler. Yazık, kalemini deneyen bir kadın ne kadar kibirli bir yaratık sayılır. Bu hatayı hiçbir erdem gidermez. Kendi cinsimize ve doğamıza karşı geldiğimiz söylenir. İyi terbiye, moda, dans, giyim, oyun, başarmayı arzulayacağımız şeylerdir. Yazmak, okumak, düşünmek, araştırmak, güzelliğimizi gölgeler, zamanımızı tüketir, olgunluğumuzun zaferlerini yarıda keser. Hizmet isteyen bir evin sıkıcı idaresidir, kimilerince en büyük sanatımız ve yararımız. Gerçekten Lady Winchelsea yazdıklarının hiçbir zaman basılmayacağını varsayarak kendini yazmak için yüreklendirmek, şu hüzünlü ezgiyle kendini yatıştırmak zorundadır. Birkaç dosta ve acılarına söyle şarkını. Çünkü defne korulukları için yaratılmadan gölgelerin karanlık olsun ve orada hoşnut ol. Ama açıkça görülüyor ki aklını nefretten ve korkudan arındırmış, onu burukluk ve dargınlıkla doldurmamış olsaydı, içinde yanan ateş sımsıcacık olurdu. Zaman zaman katışıksız şiirsellikte sözcükler ortaya koyuyor. Ne de solmuş ipekler içinde besteleyecek hafifçe o eşsiz gülü. Bu mısralar Mr. Murray tarafından haklı olarak övülüyor ve söylendiğine göre Pope bunları kendi mısralarına eklemiş. Şimdi fulyalar güçsüz usu yeniyor. Hoş kokulu acının etkisiyle içimiz geçiyor. Böyle yazabilen ruhu doğayla, düşünmekle uyum içinde bir kadının öfke ve burukluk duymaya zorlanması çok yazık. Aşağılanmaları ve gülüşmeleri, dal kavukların yaltaklanmalarını ve profesyonel şairin kuşkuculuğunu aklıma getirerek, peki ama kendini nasıl denetleyebilirdi diye sordum kendi kendime. Kocası, kocaların en iyisi ve evlilik yaşantıları kusursuz olmasına karşın yazabilmek için kendini sayfiyede bir odaya kapamış. Belki de burukluk ve endişeyle içi parçalanmış olmalıydı. Olmalıydı diyorum çünkü kişi Lady Winchelsea ile ilgili gerçekleri araştırmaya kalksa genelde olduğu gibi onun üzerine de hemen hemen hiçbir şey bilinmediğini öğreniyor. Büyük ölçüde iç sıkıntısı çektiğini biliyoruz. Durumunu hiç değilse bir dereceye kadar açıklayabiliyoruz. Çünkü bu sıkıntının pençesindeyken kendini nasıl gördüğünü şöyle anlatıyor. Mısralarım kötüleniyor ve uğraşım yararsız bir çılgınlık, küstahça bir yanılgı sanılıyor. Böylesine yasaklanan bu uğraş, kişinin görebildiği kadarıyla çayırlarda gezinip düş kurmaktan ibarettir. Elim görülmemiş şeyleri yoklamaktan hoşlanıyor ve o bildik olağan yoldan ayrılıyor. Ne de solmuş ipekler içinde besteleyecek hafifçe o eşsiz gülü. Doğal olarak alışkanlık edindiği ve hoşlandığı şey buysa yalnızca kendisine gülünmesini bekleyebilirdi. Zaten Pop ya da Gay'in onu yazma meraklısı bir mavi çoraplı diye alay aldıkları söylenir. Gay'le alay ettiği için onu gücendirdiği de söylenir. Gay'in triviasının onun bir tahtırevanın içinde gitmek yerine önünde gitmeyi daha uygun olduğunu gösterdiğini söylemişti. Ama bütün bunlar güvenilmez dedikodulardır ve Mr. Murray'in görüşüne göre önemsizdir. Ben bu noktada Mr. Murray ile aynı görüşte değilim. Çünkü çayırlarda dolaşarak değişik şeyler düşünmeyi seven ve hizmet bekleyen bir evin sıkıcı idaresini öylesine açıkça ve akılsızlıkla küçümseyen bu melankolik lady'yi kafamda canlandırabilmek için güvenilmez dedikodulardan daha fazlasını bilmiş olmayı isterdim. Mr. Murray onun aşırı ölçüde sözcüklere boğulduğunu söylüyor. Yeteneği her bir yandan otlarla sarılmış ve fundalarla çevrilmişti. Kendini gerçekte olduğu gibi seçkin ve üstün bir yetenek olarak gösterebilme şansı yoktu. Böylece Lady Winchelsea'yi rafa geri koyup yaşça ondan daha büyük ama onun çağdaşı olan öbür büyük Lady'ye Lamb'in aşık olduğu düşese kuş beyinli hayalperest Newcastle'lı Margaret'e döndüm. İki Lady birbirlerinden çok farklı ama her ikisi de soylu ve çocuksuzdu. Yine her ikisi de kocaların en iyileriyle evliydi. Her ikisi de aynı şiir tutkusuyla yanıp tutuşuyordu ve aynı nedenlerden biçimsizleşmiş ve sakatlanmışlardı. Düşesi açıp okuyunca kişi aynı aşırı öfke patlamasıyla karşılaşıyordu. Kadınlar yarasa ya da baykuşlar gibi yaşar, hayvanlar gibi çalışır ve solucanlar gibi ölürler. Margaret de şair olabilirdi. Ama o durumda onu o vahşi, verimli ve eğitilmemiş zekayı bir yere bağlayabilecek, evcilleştirebilecek ya da uygarlaştırabilecek ne olabilirdi? O kendini kimsenin okumadığı kitaplarda saklı felsefe ve şiir, düz yazı ve uyak çavlanlarına karma karışık dökmüştür. Onun eline bir büyüteç verilmeliydi. Yıldızlara bakıp bilimsel yöntemle akıl yürütme öğretilmeliydi. Zekası yalnızlık ve özgürlükle biçimlenmişti. Onu kimse denetlememişti. Kimse bir şeyler öğretmemişti. Profesörler ona yaltaklanmışlardı. Sarayda onunla alay etmişlerdi. Sir Egerton Bridges onun saray çevrelerinde yetişmiş soylu bir kadından gelen kabalığından yakınmıştı. Margaret sonunda kendini tek başına Welbeck'e kapattı. Margaret Cavendish'i düşünmek, kişinin gözünün önüne nasıl da yalın bir yalnızlık ve baş kaldırma görüntüsü getiriyor. Sanki dev bir salatalık bahçedeki tüm güllerin ve karanfillerin üzerine çöküp onları boğup öldürmüştü. En iyi yetişmiş kadınlar, kafaları ve ruhları en çok eğitilmiş olanlardır diye yazmış bir kadının, anlamsız şeyler karalayıp zamanını boşa geçirmesi ve her dışarı çıkışında insanların arabasının çevresine toplamasına yol açacak kadar çılgınlığa ve karanlığa gömülmesi ne büyük kayıptır. Bilindiği gibi çılgın düşes, akıllı kızları korkutmaya yarayan bir gul yabani haline gelmiştir. Düşesi bir yana koyup Dorothy Osborne'un mektuplarını anımsadım. Ve işte Dorothy'nin düşesin yeni kitabı üzerine Temple'a yazdıkları. Kuşkusuz zavallı kadın kafaca biraz rahatsız. Yoksa kitap ve şiir yazmaya hiçbir zaman girişmezdi. İki hafta uyumasam gene böyle bir şeye kalkışmam. Ve böylece hiçbir sağduyulu ve ölçülü kadın kitap yazmayacağına göre huy açısından Düşes'in karşıtı olan duyarlı ve melankolik Dorothy hiçbir şey yazmadı. Mektuplar sayılmazdı. Bir kadın babasının hasta yatağının başında mektup yazabilirdi. Erkekler konuşurken onları rahatsız etmeden ocağın başında da yazabilirdi. İlginç olan diye düşündüm, Dorothy'nin mektup sayfalarını çevirirken bu eğitimsiz, kendi haline bırakılmış kız cümle kurmakta, bir görüntüyü canlandırmada ne de yetenekli. Dinleyin bakın sözü nasıl sürdürüyor. Yemekten sonra söz dönüp dolaşıp Mr. B'ye gelene dek oturup konuşuyoruz. Sonra ben ayrılıyorum. Günün sıcağı okuyarak ya da çalışarak geçiyor ve 6 ya da 7'ye doğru birçok genç kızın koyunlarını ve ineklerini getirdiği ve gölgeliklerde oturup ezgiler söylediği yakındaki otluğa yürüyorum. Kızların yanlarına gidiyorum ve sesleriyle güzelliklerini kitaplarda okuduğum eski çoban kızlarındakilerle karşılaştırıyorum ve arada büyük bir fark olduğunu görüyorum. Ama inanın ki bunlar da en az onlar kadar saf ve temiz. Onlarla konuşunca dünyanın en mutlu insanları olmalarını engelleyecek hiçbir şeyleri yok diye düşündüm. Tek eksiklikleri bunu bilmemeleri. Çoğunlukla tam konuşmamızın orta yerinde biri çevresine bakınıyor ve ineğinin mısırların arasına girdiğini görüyor. Bunun üzerine hepsi birden sanki topuklarında kanatlar varmış gibi koşuşturuyorlar. Ben o kadar çevik olmadığımdan geride kalıyorum ve hayvanlarını eve sürdüklerini görünce benim de eve çekilme zamanımın geldiğini düşünüyorum. Yemeğimi yedikten sonra bahçeye çıkıp orada akan küçük bir çayın kenarına oturuyorum ve yanımda olmanızı arzuluyorum. Kişi Dorothy'de yazarlık yeteneğinin bulunduğuna yemin edebilirdi. Ama 2 hafta uyumasam gene böyle bir şeye kalkışmam, kişi yazmaya büyük yatkınlığı olan bir kadının bile kendini kitap yazmanın aptalca olacağına, üstelik onu aklını yitirmiş sanmalarıyla sonuçlanacağına inandırdığını görünce yazı yazan bir kadına karşı takınılan yaygın tavrı değerlendirebilir. Dorothy Osborne'un tek ciltlik mektuplarını rafa yerleştirirken böylece sıra Mrs. Ben'e geldi deyip devam ettim. Ve Mrs. Ben'le birlikte bu yolun üzerinde çok önemli bir köşeyi dönüyoruz. Büyük malikanelerine kapanmış, yalnızca kendi zevkleri için kitaplarının arasında okuyucusuz, eleştirmensiz yazı yazan o büyük soylu hanımefendileri geride bırakıyoruz. Kente gelip sıradan insanlarla omuz omuza yürüyoruz. Mrs. Ben, halk tipi güldürü anlayışı, canlılık ve yüreklilik erdemlerinin tümüne sahip bir orta sınıf kadınıydı. Kocasının ölümü ve kendi başından geçen kimi tatsız maceraların sonucunda yaşamını, aklını kullanarak kazanmaya zorlanan bir kadındı. Erkeklerle aynı düzeyde çalışması gerekliydi. Çok çalışarak yaşamasına yetecek kadar kazanıyordu. Bu gerçeğin önemi yazdıklarının tümünden o harikulade bin şahit yarattım ya da aşk görkemli zaferiyle yerine kurulmuştu adlı şiirlerinden bile ağır basıyordu. Çünkü bu noktada düşünce özgürlüğü ya da daha doğrusu zamanın akışı içinde aklın istediğini yazmakta özgür olabilme olasılığı başlıyordu. Madem ki artık Afra Ben bunu yapmıştı, kızlar anne babalarına gidip "Bana harçlık vermeniz gerekmez, kalemimle para kazanabilirim" diyebilirlerdi. Kuşkusuz bundan sonraki uzun yıllar boyunca gelecek yanıt şu olurdu: "Ya Afra Ben gibi bir hayat mı? Ölmek daha iyi." Ve ardından her zamankinden daha hızlı çarpan bir kapı. O son derece ilginç konu, erkeklerin kadınların el değmemişliğine verdikleri değer ve bunun kadınların eğitimi üzerindeki etkisi tartışılmak üzere kendini ortaya koyuyor. Ve Newham'lı ya da Girton'lı kız öğrencilerden biri bu konuyla ilgilenip ele alsa ilginç bir kitap için malzeme sağlayabilir. İskoç kırlarının sinekleriyle çevrili elmaslar içindeki Lady Dudley kitaba kapak olmaya yarayabilir. Geçenlerde Lady Dudley'in ölümü üzerine The Times gazetesi Lord Dudley için şunları söylüyordu: "İncelmiş bir zevke sahip, çok başarılı bir kimseydi. Yardımsever ve eli açık ama huysuzluk derecesinde dedik biriydi." Kuzey İskoçya'nın dağlık bölgelerinin en ulaşılmaz av sahalarında bile karısının resmi giyinmesinde diretirdi. Onu muhteşem mücevherlerle donatmıştı. Ve sonra ona her şeyi vermiş, onu her zaman her türlü sorumluluktan kurtarmıştı. Daha sonra Lord Dudley'e inme inince Lady Dudley ona baktı ve malikanesiyle topraklarını sonuna dek büyük bir ustalıkla yönetti. O kaprisli zorbalık 19. yüzyılda da hükmünü sürüyordu. Kaldığımız yere dönelim. Afra Ben, kimi hoş niteliklerden fedakarlık etme karşılığında yazarlık yaparak para kazanabileceğini kanıtladı ve yavaş yavaş yazı yazmak yalnızca bir delilik ya da karışık bir kafanın belirtisi olmaktan çıkıp pratik açıdan önem kazandı. Bir koca ölebilir ya da ailenin başına bir felaket gelebilirdi. 18. yüzyıl ilerledikçe yüzlerce kadın çeviriler yaparak ya da okul kitaplarında adı geçmeyen ama Charing Crossroad'daki 4 penilik kitap tezgahlarından alınabilecek çok sayıda kötü romanı yazarak ailelerinin yardımına koşmaya ya da harçlıklarına katkıda bulunmaya başladılar. 18. yüzyılın ikinci yarısında kadınlar arasında kendini gösteren aşırı bir zihinsel etkinlik, konuşmalar, toplantılar, Shakespeare üzerine denemeler, yazmalar, klasiklerin çevrilmesi, kadınların yazarlık yaparak para kazanabileceklerine ilişkin sarsılmaz gerçeğe dayanıyordu. Para, karşılığı ödenmediği sürece saçma addedilen bir şeye değer kazandırır. Yazma meraklısı bir mavi çoraplı ya yukarıdan bakmak geçerli olmayı sürdürebilir ama çantalara konan paralar yatsınamaz. Böylece 18. yüzyılın sonuna doğru öyle bir değişim kendini gösterdi ki tarihi yeniden yazma olanağım olsaydı bu değişimi Haçlı seferlerinden ya da Güller savaşlarından daha önemli ele alıp daha etraflıca anlatırdım. Orta sınıf kadını yazmaya başlamıştı. Gurur ve ihtiras bir önemi varsa, Middlemarch'ın ve Willett'in ve Uğultulu Tepeler önemi varsa, kitapları ve dal kavuklarıyla kır evine kapanan yalnız soylunun değil, genelde kadınların yazmaya başlamalarının benim bir saatlik bir konuşmada kanıtlayabileceğimden çok daha fazla önemi vardır. Shakespeare'in Marlowe'suz ya da Marlowe'un Chaucer'siz, Chaucer'in yolları açıp dilin doğal vahşiliğini evcilleştiren o unutulup gitmiş ozanlar olmaksızın yazamayacağı gibi Jane Austen, Bronte'ler ve George Eliot da o öncüler olmadan yazamazlardı. Çünkü başyapıtlar tek ve her şeyden ayrı olarak doğmazlar. Yılların ortak düşüncesinin ürünüdürler. Öyle ki yükselen her bir sesin ardında aslında kitlelerin deneyimleri durur. Jane Austen'ın Fanny Burney'in mezarına çelenk bırakması, George Eliot'ın da Eliza Carter'ın dimdik gölgesine sabah erkenden kalkıp Yunanca öğrenebilmek için yatağının kenarına zil bağlayan o yürekli yaşlı kadına saygılarını sunması gerekirdi. Afra Ben'in toplumun duygularını oldukça incitecek ama oldukça da uygun bir biçimde Westminster Abbey'de bulunan mezarına tüm kadınlar hep birlikte çiçekler koymalılar. Çünkü onlara düşüncelerini açıklama hakkını kazandıran odur. Ne denli kuşku uyandırıcı ve aşka düşkün biri olursa olsun, bana bu akşam hiç de abartma sayılmayacak şu sözleri söyleten de yine olur. Aklımızı kullanarak yılda 500 pound kazanın. 7. ayrımın sonu. Sayfa 74.